Bayanlar baylar, merdivenden kayanlar. Mirat'ın puslu fotoğraf atlasına hepiniz hoş geldiniz. Ben Cenk Mirat Pekcan attı. Efendim şöyle bir baktım. Podcast kanalıma yüklediğim son bölüm Temmuz ayındaymış. Epey bir zaman geçti. Ama varsın olsun. Önemli olan arayı kapatmak için yeni bölümler oluşturmak ve onları sizlerle paylaşmak bence. Bu bölümün konusu fotoğraf eğitimi. Şimdi bu konuyu irdelemeden önce küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Halihazırda beni tanıyanlar belki de bilirler. Ben Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu bir zatım. Ve 1998-2003 yılları boyunca da bir eğitim aldım bu kurumda. Dolayısıyla akademik atmosferde verilen fotoğraf eğitimine dair fiilen bir takım deneyimlerim oldu. Tabii ki. Hemen şunun altını çizerim. Başlıca eğitim kurumlarının biri akademidir de peki diğerlerinin nedir ve nasıl gruplayabiliriz? Efendim naçizane ben bu konuyu ele alırken 3 ana grup halinde topladım. Ülkemizde fotoğraf eğitimi verilen ortam, kurum vesairelerin. Bunlardan ilki akademi tabii ki majör olarak. Daha sonra belki bilirsiniz son yıllarda çok popüler olan bir bölüm var. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans Programı. Üçüncü çatı biraz geniş oldu. Buna fotoğrafçılık eğitimi veren özel kursları, çeşitli grupları ve dernekleri dahil ediyorum. Fotoğrafçılık eğitimini ele almak üzere bu üç ana grubu oluşturduktan sonra da temel anlamda ne gibi bir sistematiğe sahipler onu ele almak istiyorum. Akademi hali hazırda çeşitli dönemlerde açılan başvuru tarihleriyle öğrencilerin ön kayıt oldukları başvuru amacıyla daha sonra bir dizi sınava girdikleri bir eliminasyon sistemiyle bölümlerini öğrenci alıyor. Merkezi bir sınav sistemi olmadığından dolayı her üniversitenin bölümü kendine has sınavlar uyguluyor. Zaman zaman bunlar her sene, bazen birkaç yılda bir olmak üzere de yapboz tahtası gibi sürekli değişiyor. Örneğin ben bölümü kazanana kadar 2 kez sınava girdim. İlk girdiğimde kazanamamıştım. Arda arda girdiğim bu 2 sene boyunca gözlemim şu oldu ki her 2 yılda uygulanan sınav tamamıyla birbirinden farklıydı. Tamamıyla demek yanlış olacak ama yani genel yetenek sınavının haricindeki uygulanan diğer sınav ayakları ve onların içerikleri tamamıyla farklıydı diyerek bu durumu düzelteyim. Netice itibariyle Güzel Sanatlar Fakültesi'nin fotoğrafçılık bölümünde eğitim almaya niyetli olan öğrencinin hususiyetle o üniversiteye başvuruda bulunması, tabii ki yapılan genel üniversite sınavları ile ilgili minimal bir seviyede sayabileceğim benim bir puantajı ilk önce elde etmiş olması gerekiyor, onu da belirtelim. Sonrasında bu başvuruyu yapıyor bölüme ve netice itibariyle zamanı geldiğinde bir dizi sınavdan geçiyor. Nasıl oluyor bu sınavlar? Efendim temel anlamda gelen eliminasyon için bir fotoğrafçılık sınavından ziyade bir genel kültür sınavı oluyor. Sonrasında fotoğrafçılık bölümüne girmek isteyen öğrencilerin hususiyetle bazen tabi tutuldukları, nasıl diyelim işte fotoğrafın tekniğine dair özellikle bir takım soruların sorulduğu sınavlar olabiliyor. Onun haricinde temel çizim ve tonlama yapılan bazı çizim seansları da düzenlenebiliyor. Kimisinde hakikaten ciddi kompozisyonların çizilmesi gerekiyor. Ne gibi diyeceksiniz mesela işte benim bir sene sınava girdiğimde Mimar Sinan Üniversitesi'nde portakal soyan bir çift elden oluşan bir kompozisyonun çizilmesi istenmişti ki ben çok şaşırmıştım sonuçta fotoğrafçılık bölümü öğrencisi olan bir kimsenin elbette yani ışığın yönü, bu ışığın yarattığı etkiler, işte bir beden ya da nesne üzerinde nasıl bir aydınlık gölge yarattığını bilmek bir fotoğrafçının bir gözlemci olarak ve bir hani eylem adamı olarak bu ışığı kullanaraktan çizim yapmak diyoruz zaten fotoğrafçılığa. gerekli ama hani bunun resmedilmesiyle ilgili böyle ağır bir hükümlülük veyahut da böyle korkunç bir yetenek arayışı ilginç gelmişti. Neyse, yani bunu şunun için belirttim. Görüldüğü gibi üniversitelerden üniversitelere sınavların zorluk dereceleri ve içerikleri de tamamıyla birbirinden farklı seyredebiliyor. Şimdi bir Güzel Sanatlar Fakültesinin çatısı altında bulunan bir fotoğraf bölümünde eğitim almanın en güzel yanlarından bir tanesi aslında birçok farklı sanat dalından orada eğitim almaya gelmiş olan öğrencilerle olan sosyal iletişimler ve bunların bizim insani anlamda tecrübelerimizi arttırması ile ilgili önemli bir unsur. Yani çok farklı perspektiflerden bakan, çok değişik malzemeleri kullanarak bir takım ürünler ortaya koyan, eserler üreten insanların neler düşündükleri, neler yaptıkları, sanata nasıl baktıkları, hayata nasıl baktıklarını uygun ortam ve durumlarda doğru insanlarla bir araya geldiğinizde tartışmak, konuşmak benim açımdan açıkçası çok etkileyici, çok faydalı olmuştu. Yani şimdi bunu niye söylediğimi bir diğer şemsiye altında topladığımız başlığa geçerken çok daha net belirteceğim. Akademilerde 4 yıllık bir eğitim alınıyor. Bu 4 yıllık eğitim süreci boyunca da açıkçası büyük bir zaman kaybı söz konusu oluyor. Neden derseniz temel anlamda tabii ki düşünün, bu arada onu da belirtiyorum. Hani bunu söyleyen ben geleneksel karanlık odanın söz konusu olduğu analog fotoğrafçılık döneminde eğitim aldım. Son yılımda. O da uzatmalı bir yıldı. Dijital fotoğraf yavaş yavaş hükmünü bizlere sergilemeye başlamıştı. Sonuç olarak karanlık oda eğitimi alıyorsunuz, film yıkamayı öğreniyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz vesaire. Hani daha meşakkatli, daha karmaşık bir takım süreçlerle ilgili bilgi edinmenin, donanmanın gerektiği bir zaman diliminde bile 4 yıllık fotoğraf eğitimi oldukça uzundu. Ben açık ve net bir şekilde şunu ifade etmek isterim. Bu işi canı gönülden yapmak isteyen bir kimsenin alacağı eğitim, yani isteseniz de teknik anlamdaki eğitim, günümüz şartlarında dijital fotoğrafın hükmünün sürdüğü bu dönemde bir bilemediniz 2 yıl olsun. Hani ötesi değil ama. Sonuç olarak eğitim kadroları çok önemli. Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitim görevlisi olmayı garantili ve rahat bir memuriyet olarak düşünen insanların toplandığı bir yerler halindeyse eğer eğitim almaya gittiğiniz bu yerler, o zaman açıkçası müthiş bir hayal kırıklığı sonucunda zaten motivasyonunuzu ilk senenin sonunda yitiriyorsunuz. En önemli sebeplerden biri şu, yani bu bir mühendislik bölümü değil ya da bir edebiyat bölümü değil. Yani şunu demeye çalışıyorum. Burada ölçülebilir sınanma yöntemleri tamamıyla kişisel görüş ve düşüncelerden de etkilenen türde. Yani siz ortaya bir proje koyduğunuzda A kişisinin beğenebileceği bir fotoğraf, B kişisinin hiç beğenemeyeceği bir fotoğrafa dönüşebiliyor. Bunun ötesinde insanlar arası ilişkilerde eğer bir takım şeyler tarafların beklediği gibi gelişmediğinde öğrenci kanadı ve öğretmen kanadı arasındaki gerilim arttıkça değerlendirmelerde iyiden iyiye sapıtıyor. Sapıyor diyelim hadi, kaba olmayalım. Bundan sebep göreceli bir durum söz konusu. Yani işte 2 ile 2'nin 4 etmesi size ya da bana göre farklılık gözetmez. Yani sonuçta bu 4'tür, bitti. Yani dünyanın kabul ettiği belli başlı kurallar zinciri içerisinde matematik 2 ile 2'nin 4 ettiğini söyler. Ama aranızda herhangi bir gerilim, sürtüşme olan bir eğitim görevlisinin sizin bir projenizi notlarken böyle 2 ile 2'nin 4 etmesi gibi somut sonuçlar üzerinden bir değerlendirmesi olmadığından dolayı bu konuda çok fazla sıkıntının yaşandığını söylemiş olayım. Kaldı ki son yıllardaki teknolojinin hızla kat ettiği mesafe yaşam biçimimizle ilgili olarak birçok alanda birçok değişikliği, gelişmeyi peş sıra getirdi. Şimdi bundan sebep de yeni öğrenme biçimlerinin ortaya çıkması söz konusu. Ve ben akademilerin fiziksel olarak varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyorum bundan sebep. Ve bir diğer tespit de konunun uzmanlarınca şu şekilde. Elektronik öğrenmek gibi ya da elektronik öğrenme gibi yeni yöntemlerin keşfedilmesiyle birlikte eğitim sisteminde, ki Açık Öğretim Fakültesi'nin bu fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programı da böyle bir şey. Akademisyenler ataletsizleşiyor, tembelleşiyorlar. Çünkü eskisi gibi yüz yüze öğrencilerle bir araya geldikleri derslerde, seanslarda, zihinsel teatilerde bulunmak, onlara tavsiye vermek ya da bir öğrencinin ufuk açıcı önlerine koyduğu yepyeni bir projeyle ya da fikirle bir beyin fırtınasının içerisinde kendilerini bulmaları tabii ki fiziksel olarak gitgide azalıyor. Ve bundan dolayı da hantallaşıyor akademik kadrolar. Ayrıca fotoğraf bölümleri, yani ulusal anlamda da bakıldığında ortalama 6 ile 9 tane eğitim görevlisinin içinde bulunduğu, yönettiği programlar. Şimdi siz bu yeni eğitim biçimleriyle, elektronik öğrenimle, internet platformunda verilen eğitimlerle gitgide gereksizleşiyorsunuz. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Akademilerde verilen fotoğraf eğitimi, fotoğraf eğitimi veren öğretim görevlileri ve vesaireye dair. Eğer akademi, dolayısıyla akademisyenler üzerlerindeki ölü toprağını atmadıkları takdirde yeni öğrenme biçimleri sebebiyle fiziksel olarak mecralarınızın yok olması kaçınılmaz. Hani nacizane bu uyarı mıdır, tavsiye midir? Siz kendi kantarınızda tartar kendinizce adını koyarsınız ama benim nacizane tavsiyem bu gidişata ayak uydurmak için dünyada neler oluyor, ulusal anlamda neler yapılabilir, bunların yöntemlerini, mantıklarını ciddi anlamda irdelemeleri ve bir an önce bunlara alternatif, yani kendilerinin fiziksel varlığının, akademinin fiziksel varlığının devam etmesi için fotoğraf eğitimine dair yepyeni uygulamalar devreye sokmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi bir cümleyle özetleyecek olursak, akademi şemsiyesi altında eğitim nasıl veriliyor, sınava öğrenci nasıl giriyor, nasıl çıkıyor, ne gibi bir süreçten geçiyor, değerlendirmeler nasıl yapılıyor, ne gibi bir takım hani dengesizlikler olabiliyor, bunları kısaca irdelemeye çalıştım. Bu derya deniz bir konu ama tabii ki burada biz böyle hap formatında mümkün mertebe kısa bir program yapmaya çalışıyorum. Ondan dolayı da çok fazla uzatamıyorum tabii ki. Eksik noksan kısımları varsa da af buyurun. Evet, yeni öğrenme biçimleri ve bunların akademinin fiziki varlığını tehdit etmesiyle ilgili bir takım fikirlerden bahsettim biraz önce. İşte bu yeni öğrenme biçimlerinin bir tanesi de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nin fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programı. Son yıllarda oldukça popüler, yani böyle yüzlerce binler kişinin toplandığı Facebook grupları da var. İşte böyle gururla aldıkları diploma sonrasında Facebook ve benzeri türdeki sosyal mecralarda insanlar ünvanlarına bunu böyle ekliyorlar. İyi güzel de yapıyorlar, bu konuyla ilgili bir mesele yok. Ama burada şöyle bir durum söz konusu, yani yine taban sayılacak, hatta taban galiba, bir işte genel üniversite sınavlarından puan aldıktan sonra bu bölümlere rahatlıkla başvurunuzu yapıyorsunuz. Ben şimdiye kadar başvurusu reddedilen, bölüme giremeyen insan duymadım. 2 yıllık bir açık öğretim sürecinin sonrasında, bilmeyenler için de küçük bir böyle ayrıntı hemen verelim bu konuya dair. Açık öğretim fakültelerinin öğrencileri kayıtlarını yaptırırlar efendim. Ondan sonra gerekli olan dokümantasyonu şu anda işte online olarak internet üzerinden ulaşabiliyoruz. Hesaplarının işte kullanıcı adlarını, şifrelerini girerler ve orada dersleriyle ilgili ünitelerle haşır neşir olurlar, eğitimlerini kendi inisiyatifleri dahilinde sürdürürler ve nihayetinde periyodik olarak bazı sınavlara girdiklerinde ve yıl sonunda da geçer not aldıklarında ve bu tamamına erdiğinde, 2 yılın sonunda herhangi bir kalma etme durumu söz konusu değilse, Yüksek Öğretim Kurumu'nun vermiş olduğu onaylanmış bir diploma alırlar. Yüz yüze bir eğitim yoktur. Ha hoş, şimdi Açık Öğretim Üniversitesi'nin yeni yapılanması dahilinde canlı yahut da kayıttan olmak üzere
video, yani öğretmeninizle videodan, video üzerinden iletişim kurduğunuz bazı eğitim yöntemleri de uygulanıyor. Yüz yüze derken fiili anlamda tarafların bir araya geldiği diyeyim ben buna, da bir karışıklık olmasın. Şimdi ben bu iki çatanın mukayesesini yaptığımda bazı tespitlere sahip oluyorum ve bunları size kısa kısa paylaşmak istiyorum. Bunlar hükümler değildir. Bunlar bizlerin beyin fırtınası yapabilme, konuya dair düşünebilmemiz için bir durum yaratmak, bir beyin fırtınası ortamı hazırlamak adına yapılıyor. Bunu söyleyeyim yani. Böyle manasız spekülasyonlar yapmak, dedikoduya çevirmek değil de olayı, maksat buradan bir sentez yaratarak neyin daha iyi olabileceği, nasıl olabileceğine dair bir öngörüde bulunmak. Faydalı olmak efendim bu tarafa gaye. Şimdi bir akademide meşakkatli bir sınav sürecinin ardından bir bölüme giren öğrenci 4 yıl boyunca eğitim alıyor ki, dediğim gibi orada birebir eğitim almanın vermiş olduğu avantajları olduğu gibi bazı yerlerde notlandırma ile ilgili olarak bir takım handikapların olduğunu söyledim. Ve lüzumsuz bir süreç olduğunu bunun. Yani 4 yıl korkunç bir uzun. Korkunç bir uzun süreç. Ben fotoğrafın hani ne olduğunu bilen eden bir insan olarak konuşuyorum. Herhangi bir şekilde kör uçuşu yapıp burada ne bileyim işkembeden sallamıyoruz. Yani bir fotoğraf makinenizi elinize aldınız, bir çekim yaptınız, tamam bu çok basit bir şey. Yani tam o kadar basite de indirgemiyoruz olayı. Lakin hani 4 yıl boyunca fotoğrafçılıkla ilgili anlatılacak teknik bir bilgi yok. Ve teknoloji de işte zaten son kırım noktasını, son kırılma noktasını düzeltecek olursam zaten yaşadı daha milenyumun başında. Dolayısıyla bu da yük kaldırır. Yük kaldırır. Yani bunun çok yenilenecek bir yanı yönü yok. Makine öğrenimi ve yapay zekanın dijital makinelerimize sağlayacağı katkıların ötesinde bir şey yok ki, bu zaten şu anda yapılanıyor. Öğrenciye zaten bunu çıtlatırsın, öğretemezsin çünkü bu süreç devam etmekte. Şu anda neyin ne olduğunu çok iyi bizler de bilmiyoruz. Diğer taraftan açık öğretim fakültesinde hemen 2 yıl boyunca aldığı işte uzaktan eğitimle birisi bir diploma sahibi oluyor. Ve yani benim bildiğim kadarıyla gerek Güzel Sanatlar Fakültesi'nin işte fotoğraf bölümünden mezun olan bir öğrencinin yahut da açık öğretim fakültesinden mezun olan bir öğrencinin almış olduğu diplomayla en azından işte özel kurslarda, derneklerde vesaire fotoğraf eğitimi vermesi mümkün. Yani yasal, daha doğrusu mümkün derken. Bunu da şöyle açıklayacağız ki ona da bir zaman var. Bu da işte üçüncü çatı altında topladığımız gruba dair bir şey olduğu için şu an acele etmiyorum. Açık öğretim fakültesinin 2 yıllık süreci bence makul. Çok fazla bir ders başlıkları ve kitapçıklarla, üniteleriyle ilgili derslerde ele alınan fikir sahibi olmadığımdan sebep çok net bir beyanatta bulunamayacağım buna dair, ama bir iki tanesini gördüm bahsettiğim bu yayınların. Evet, hani zaten nedir yani, Amerika'yı yeniden keşfedemezsiniz ki efendim, yani sonuçta bir konuda bir şey yapmanın vermiş olduğu bazı işte teknik zorunluluklar vardır. O zorunlulukları yerine getirirsiniz ki işlemi yapabilin. Ondan sonra zaten insani bir sürece girersiniz. Yani insana dair düşüncelerin, fikirlerin hayata geçirilmesiyle ilgili bir araçtan öte bir şeye gitmez elle aldığınız o branş. Yani fotoğrafçılık olur, kameramanlık olur, o olur, bu olur vesaire falan filan. Yani girmenin zahmetsizliği, eğitim verme, ama yani eğitim verme derken demin de belirttiğim gibi yani bir dernektir, bir özel kurstur gibi, böyle daha yani akademiden daha ne diyelim, az ciddi demek de doğru olmayacak ama daha hafif siklet diyelim bir ortamda eğitim verme hakkını kazandırması tabii ki güzel. Çağdaş yaşama ayak uydurmak adına da güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ama hani buradaki şey dengesizliği ortadan kalkmalı. Yani Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girip de 4 yıl eğitim almakta olan bir öğrencinin açık öğretim fakültesinde 2 yıllık açık öğretim fakültesi sistemiyle eğitim almış bir öğrenciye kıyaslandığında ne gibi artı eksileri var? Yani bunun sanat üretimi olarak yapıyorsa fotoğrafçılığı, onu konuşlandıracağı yer, yön daha mı farklı? Ya da profesyonel hayata atıldığında yaptığı iş başına kazancı daha mı yüksek olmalı? Ya da niye değil? Gibi bir takım soru işaretlerini gündeme getiriyor ki aslında burada şunu söyleyerek bu soru işaretlerini de ortadan kaldırmak
maalesef mümkün. Nedir o cevapta? Efendim, fotoğrafçılık, hususiyetle fotoğrafçılığı konuşuyorum. Öyle bir branş ki, yani halkla ilişkiler konusunda yeteri ve başarıya sahipseniz oluşturacağınız şebeke üzerinden zaten allevi cihana olan bir adamı bile açıkçası geride bırakırsınız. Tamamıyla bir şebekedir. Bu ilişkiler bir insanın gerek bu camiada edineceği saygınlığı, gerekse profesyonel anlamda sağlayacağı kazancı etkiler. Bu iki çatıyı birbiriyle mukayese ettiğimde sonuçta şu cümleleri söyleyerek sonlandırıyorum bu karşılaştırmayı. Her ikisinin de mevcudiyeti çağa ayak uydurduğu ve haddini hudutlarını bildikleri sürece buradan mezun olan kimselerin bence harika. Ama aradaki farklılıkların insanlara sağlamış olduğu bir takım farklılıkların olmayacağı bir camiada, olmadığı bir camiada yaşadığımız için birazcık benim endişeyle baktığım bir durum. Son bir kez daha akademisyenlere de uyarıyorum. Yeni öğrenme biçimleri, ki işte açık öğretim fakültesini buna örnek veriyoruz. Gelişirken, pekişirken akademilerin varlıklarını sürdürebilmesi için yepyeni bir takım arayışlara girmeleri, hatta bu arayışları bir an önce de fiiliyata geçmeleri gerekiyor. Bunun için gerekirse farklı üniversitelerin çatıları altındaki fotoğraf bölümleri de birbirleriyle işbirliği yapmalılar. Burada bir yaşam savaşı var açıkçası. Yoksa öyle işte, yok sömestr tatilinde bir ay, bir buçuk ay, yok yazın üç ay, yok işte ekmek elden su gölden, yan dönüm bostan, yan gel yat Osman dönemleri kapandığı gibi sonrası da meçhul. Evet, üçüncü ve son gruba gelecek olursak, bunları ben özel kurslar, gruplar ve dernekler olarak bir araya getirmiştim. Şimdi demin de dediğim gibi, işte açık öğretim fakültesi bölümünden 2 yıllık bir sürecin ardından mezun olan bir kimsenin almış olduğu diploma yasal olarak, işte demin bu konuyu atıfta bulunup buraya geleceğimi söylemiştim, insana bir ehliyet sağlıyor. Allah Allah, yani nasıl yani? Efendim, eskiden ki bu herhalde 5 yıllık, 7 yıllık neyse bir süreç öncesine kadar herhangi bir kimse alaylı anlamda da fotoğrafçılığa dair kendini geliştirmişse bir kurum altın çatısı altında yahut da kendi özel ortamında fotoğrafçılık eğitimi verebiliyordu. Ama daha sonra çeşitli talimatnameler, kurallar yani oluşturuldu ve ilgili kurumlar bunların sınamasını yapıp denetlemelerle de ve uymayanlara da ceza keserek bu konuda yaptırımları da gündeme getirdiler. O günden beridir öyle alaylı olarak yetişip de bir yerlerde fotoğrafçılık eğitimi veriyorum ben diye gezen, bunu yapan, hakikaten fiiliyata dönüştüren insanların her biri bu işlerden ya vazgeçti ya cezaya çarptırıldı, yahut da gerekli kualifikasyonları sağlayaraktan gerekli olan bilgileri, belgeleri edinip ondan sonra fotoğrafçılık eğitmenliği diyelim, fotoğraf eğitmenliği diyelim, ya da kariyerlerini sürdürdüler. Bu ne kadar ciddiydi? Yani bayağı çift haneli ağır para cezalarına çarptırılacak kadar ciddiydi. İşte 2 yıllık bir açık öğretim fakültesi mezuniyetinden sonra insanlar aldıkları bu belgeler sayesinde artık resmi olarak özel kurslarda ya da dernek çatıları altında eğitim verebiliyorlar. Ha, şunu da belirtelim, yani kişinin bu donanıma sahip olması ve belgelendirmesi gerektiği gibi eğitim verilecek olan hanenin de eğitim verilmesi gereken bir ortamın standartlarına sahip olması gerekliliği de artık belirdi. Nitekim birçok özel kuruluş eğitim veren kurs ya bu sürece ayak uydurdu ya da kapandı, ki çok revaçta olanlar bile artık eskisi kadar etkin olmadığı gibi kimileri de kapandı gitti. Şimdi bu 3 ana çatı altında toplamış olduğumuz fotoğraf eğitimi verilen yerlerde, yani ne eğitimi verirseniz verin fotoğrafa dair, bence bir bilemediniz 2 yıllık bir sürecin ötesinde eğitim alınması ve verilmesi sakıncalı. Akademi olsun mu? Ya elbette olsun. Dedim ya, işte farklı bölümlerden insanlar da bir akademinin
kampüsünde bir araya gelmek, sohbetler etmek, farklı dünya görüşlerine şahit olmak, yeri geldiğinde bir heykeltıraş adayının, siz gidiyorsunuz atölyesine öğrenci olan, onun haşır neşir alıyorsunuz, o malzemesini gösteriyor, tanıtıyor, ilgiliyseniz dokunuyorsunuz, işte kalıp alıyorsunuz, izliyorsunuz nasıl yapıldığını falan. Yani sanatın diğer dallarıyla haşır neşir olmak, eğer fotoğrafı bir sanat dalı olarak kabul ediyorsak, muhakkak gerekiyor. Zaten 20. yüzyılın sonuyla birlikte de hızlı bir şekilde bileşik sanatlar dediğimiz bir kavram ortaya çıktı ki bunu da zaten öyle ben fotoğrafçıyım deyip sadece fotoğraf çekerek sanat üretemiyorsunuz. Hoş, bu benim ilgi duyduğum, faaliyet gösterdiğim bir alan değil ama dünyanın gerçeklerine de hayır diyemezsiniz. Dediğim gibi 1-2 yıllık süreç diyelim buna. Akademiler için de gereksiz değil diyoruz ama bunların mutlaka yeni öğrenme biçimlerinin gelişip de mevcudiyetlerini fiziksel olarak tehdit ettiğini unutmamaları gerekiyor akademilerin. Bunun için gerekirse bölümler içinde, gerekirse bölümler arasında bence seanslar yapılmalı, fikirsel anlamda tartışılmalı ve akademinin fiziki mevcudiyetinin nasıl sürdürüleceğine dair yeni yol, yöntem ve uygulamalar geliştirilmeli. Açık öğretim fakültesi daha varlığını uzun bir dönem sürdürür diye tahmin ediyorum. Ama hani kurslara, derneklere eğitim verecek öğretim görevlileri değil mi de eğitmenler yetiştirmek açısından hani ne kadar bir potansiyel var hani? Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Sonuçta 10 tane Türkiye genelinde temelde dernek olsa, 20 tane özel kurs olsa, 30 tane grup olsa, 50 tane yere 10'ar tane adam lazım olsa, 500 tane eğitmen lazım orada. Bitti gitti. Halbuki bir senede kaç tane açık öğretim fakültesinden öğrenci mezun oluyor ve bu tür yerlerde eğitim verme ehliyeti kazanıyor diye baktığınızda sayıların arasında tuhaf bir korelasyon var. Alakasız yani. Diğer taraftan özel kurs, grup ve dernekler içinde söylenecek pek fazla bir şey yok. Tabii ki eğitim verilsin buralarda. Herkes yerini, haddini, hududunu bildikten sonra nereden ne eğitim verildiğinin çok önemi yok. Konu fotoğrafçılık olduğunda. Sonuçta burada şapkadan tavşan çıkarmıyoruz açıkçası. Antin kuntin mevzulara girip de politize edilerek bazı şeylerin suistimal edileceği bir durum ve ortam teknik olarak mümkün değil. İnsanların niyeti bozuk olmadıktan sonra. Peki bu kadar gevezelik ettik. İşte akademiden bahsettik. Açık öğretim fakültesindeki fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programından, derneklerden bahsettik, kurslardan bahsettik, efendime söyleyeyim gruplardan bahsettik, fotoğrafçılık eğitimlerinden. Valla eğitim şart. Eğitim şart. Eğitim olacak tabii ki ama sadece ülkemizde değil, dünyada da kalbur üstü fotoğrafçılık kariyerine sahip birçok alaylı fotoğrafçı var. Alaylı fotoğrafçı derken şunu kastettiğimi belirtmek istiyorum. Yani bu kişi psikoloji alanında örgün eğitim almış, daha sonra sosyoloji alanında yüksek lisans yapmış bir kimse de olabilir. Ya da Sebastião Salgado gibi bir ekonomi profesörü olup orta yaşında neredeyse fotoğrafa da başlamış olabilir. Yani bu alaylılığı çemiş gezekten gelip dünyadan bir haber bir kimse olarak haşırt diye bu ortamlara girmiş, eline makineyi almış ve fotoğrafçı diye ortalıklara dolaşan bir insan olarak algılamamanızı önemli rica edeceğim. Peki dostum, bu kadar gevezelik yaptın. Orada o fark var, burada bu var. İşte buralarda eğitim veriliyor. Yok işte 1-2 seneyi geçmemeli fotoğraf eğitimi. İşte falan filan dedin. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi değerli fotoğraf severler, benim düşündüğüm şey çok açık ve net. Ben fotoğraf eğitimi için özellikle bir ortamda bulunulmasının, bunun için uzun yıllar harcanmasının taraftarı değilim. Ama beşeri ilimlerle ilgili olarak insanların kendini çok ve sürekli güncelleyecek şekilde geliştirmesi, bilgilendirmesi gerektiğine inanıyorum. İşte beşeri ilimler derken kastın nedir diyenlerinizi şimdiden duyuyorum burada. Yani bu hukuktur, antropolojidir, ne bileyim tarihtir, ilahiyattır, arkeolojidir, dil bilimidir, psikolojidir, mantıktır, felsefedir, nörolojidir. Hatta bence artık beşeri ilimlerin içerisine makine öğrenimi ve yapay zeka da giriyor. İlginç, değil mi? Sonuçta insanlığı kökten ilgilendiren bir takım branşlar bunlar ki o zaman bizleri nasıl şekillendireceğini, kendisini nasıl şekilleneceğini bilmemiz dünyaya bakış açımızı kökten etkiliyor.
ve bir fotoğrafçının temel anlamda yaptığı şey esasında bir makinenin vizörünü gözüne dayamak ve bir denklanşöre basarak anı dondurmak gibi gözükse de burada asıl olan bir şey var. Biz, makinenin arkasında duran olan varlık olan biz, esasında müthiş bir süzgeciz. Nasıl bir süzgeciz? İşte bu beşeri ilimlerin başlıkları altında toplanmış birçok olaya dair esasında yaşamımız içerisinde bir takım anlara şahit oluyoruz, olaylar yaşıyoruz. Ve beynimizde bu bilgileri işledikten sonra da esasında bedenimizin dışına fikriyat olarak ya da jest ve mimik olarak fikirlerimizi yayıyoruz. Bunu somutlayabileceğimiz bazı araçlar oluyor. Bir şiir olabilir, bu bir fotoğraf olabilir, bir öykü olabilir vesaire falan. Fotoğrafçıların da fotoğraf. E şimdi tamam da hukuku bilecek de fotoğrafçı ne olacak? Vallahi bilmiyorum ama son 10 yılda hukukla bolca haşır neşir olduğu bir döneme fotoğrafçılık alanının daha rast gelmedim ben açıkçası ki 25 yılı aştı herhalde benim fotoğrafla haşır neşir oluşum ki çeyrek yüzyıl eder dile kolay. Bunun son 10 yılında da korkunç derecede meta haline geldiği için fotoğraf işin ucunda mutlaka ticari bir kazanç para olduğu için de hem çeken bazen art niyetli olabiliyor. Kah o kişi art niyetli olmasa çektiği fotoğrafın içinde yer alan bir insan, yani model olması şart değil bu kimsenin. Sokakta fotoğraf çeken bir insanın dondurmak istediği bir anda oradan tesadüfen geçmekte olan bir kimse olabilir bu. Ya da işte bu fotoğrafın içerisinde yer alan bir yapı, onun mal sahibi olabilir bu. Genelde bu saydığımız şahıslar arasında bir takım problemler ortaya çıkabiliyor. Siz de şimdi hukukun en azından telifle ilgili bir takım kural ve kaidelerini bilmeniz başınıza haklı ya da haksız yere gelebilecek konularda kendinizi savunmanızla ilgili temelde bir şans tanır size. İşte gördünüz, hukukun bu kadar alakası var fotoğrafçılıkla. Ha bunun yanı sıra ne bileyim mesela psikolojiyi de örnek verebiliriz. Sonuçta ister profesyonelce olsun ister amatörce olsun sokaklarda gezinip belirli bir yerden bir yere gidip bir yerlerde bir şeyleri çekmeye kalktığımız zamanlarda yanımızda kimi zaman yerel bir rehber dahi olsa girdiğimiz yeni ortamların içerisinde sosyokültürel farklılıklardan, sizin yabancı olmanızdan kaynaklanan bir takım farklı durum ve koşullarla karşı karşıya kalabiliyoruz ki psikolojik anlamda ya da doğrusu psikoloji alanında donanıma sahip ister kendine has yöntemleriyle bu anlamda kendini geliştirmiş olsun, istiyorsa akademide eğitimini almış olsun bir kimsenin alacağı vereceği reaksiyonların bir fotoğrafçı olarak çok daha yerinde olacağı, sağlık ya da hayatını tehdit edeceği bir takım koşul ve durumlara dair de olayları ve insanları daha iyi yönetebileceğine dair bir fikrim var benim açıkçası. Yani bunu çoğaltmak mümkün. Sonuçta yani bir son örnekle de pekiştirelim. Genelde 3 tane örnek vermek en sağlıklısıdır derler. Tarih diyelim mesela bu beşeri ilimlerden bir diğerine de. Şimdi sonuçta bir yerin tarihi dokusunu bilerek o yere gittiğinizde oradaki işte mimari ya da o yere sinmiş olan o tarih dokunun vermiş olduğu zenginliği ne kadar bilgiliyseniz o derece fotoğrafınızda da bir etken olarak kullanabilirsiniz ki hem orayı daha iyi betimlemek adına hem de oradaki var olan bu tarihi değerin binlerce belki kilometre ötedeki bir başkasına taşınması konusundaki doğru bilgi taşıma sorumluluğunuzu yerine getirebilirsiniz gibi. Dolayısıyla fotoğrafçılık eğitimi iyidir, hoştur, güzeldir ama belirli şartlar ve çerçeveler altında olduktan sonra olmadığı takdirde hakikaten zaman kaybı olabiliyor. Ve her şeyden önce falanca bölümden mezun olmakla filanca açık öğretim programından mezun olmanın yaratmış olduğu aslında bir karmaşa da söz konusu olmakta. Ama çağın getirdiği yeni öğrenme biçimlerinde elimizin tersiyle itecek değiliz ki onları da kucaklamamız ve içlerinde varsa yanlış kısımlar onları gözden geçirip yerine getirirken doğruları bunlara dair diğer tarafta da atıllaşmaya başlayan yapıların ki akademiye burada tekrar bir son kez atıfta bulunuyorum kendilerini yenilemeleri fiziksel varlıklarını sürdürmek için gerekçeler üretmelerinin gerektiğini söylüyorum. Daha açık bir ifadeyle bunların maaşları ödenmeyi verir, bölümler kapatılıverir yakın gelecekte. Hiçbir şey düşünmüyorsanız fotoğrafta dair kendinizi düşünün. Adoslar diyorum. Evet, Yani uzun bir ara vermiş olmanın işte sebep olduğu bir takım sürçülisanlar elbet olmuştur. Ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyorum öncelikle. Diğer taraftan da yeni bir yıla girmek üzereyiz. 2020 yılının tüm fotoğraf severlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bülbülün neşesi gibi neşeniz eksik olmasın. Sevdiklerinizle birlikte saatli ve mutlu yıllar geçiresiniz. Ve bunu takip eden tüm yıllarda umarım böyle olsun dileklerimle bu podcast'in bu bölümüne son veriyorum efendim. Hepinize saygılar ve sevgiler.